Üçüncü kaset, birinci yüz. Sayfa 101. Saçmaladığım, hatıralarımı tekrarladığım, fantazilerimi deneyim olarak kullandığım zamanlar. Kendimi 45 yaşında bir kadın gibi hissettiğim ve benim için her şeyin bittiğini söylediğim zaman gibi. Siz evin sohbet sırasında sadece izlenimlere dayanmak yerine duygularımı ve kendimi daha fazla ortaya koymam için beni zorladığını söylediğim zaman o günkü duyguların aynısı yoktu içimde. Görüyorsunuz ya, içinde bulunduğum kapalı tuzağın sadece sizinle birlikte olduğunu, sizden ve bazen de Karl'dan bazı şeyleri sakladığımı düşünüyordum. Ama sonra bunu en iyi arkadaşımla da yaptığımı ve bunun için eleştirildiğimi anladım. Bana hissettirdiği bunaltıyı sizin için hatırlayamadım. Ama belki de benim terapideki hatam bu. Yaşadığım ya da yaşamam gerektiğini hissettiğim her şeyi ortaya çıkarmam gerektiğini düşünmek. Hiç rahatlama olmaksızın deneyimlerin üzerinden harfiyen geçmek. Çoğu zaman gerçek şeyi size ve kendime vermediğimi hissediyorum. Bu değerli duygu müzesine sahibim ve bütün duygularımı akması ya da değişmesi için bırakmak yerine çok nadir sergiler için gönderiyorum. 3 yıl önce sizinle ilk konuştuğum o an mükemmel bir zamandı. Yoğun bir terapi ve uyanmayla olgunlaştım. O zamandan beri bütün duygularım o ateşli andan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Grup terapide 2 yıl boyunca bir aynayla karşı karşıya olduktan sonra şimdi sizin de hep orada olduğunuz bilincine varıyorum. Sadece kendimi yaşantılamaktan çok kendi hayalime sahip oluyorum. Genel olarak durgun olduğumu hissediyorum. Her şey cehennem gibi. Ne zaman bir şey söylesem genellikle kasıtlı ya da önemsiz oluyor. Her iki şekilde de yeni kaynaklar araştırmadığımı hissediyorum. Çoğu zaman kendimi şaşırtmıyorum ve sizi şaşırtmadığıma da eminim. Bu size kızmama neden oluyor ama kendime daha çok kızıyorum. Dalgayı durduran benim. Sadece küçük miktarda bir duygu sızıntısına izin veriyorum. Ve bu olduğunda bu sızıntı ya da siz kuruyana kadar bakıyorum. Beni neyin bu kadar utangaç yaptığını bilmiyorum. Belki bunun bir kısmı kendimi Karl'ın güçlü, acımasız gözleriyle görmem olabilir. Bu kendinin bilincine varmaktan, arkadaşlarımla ya da Karl'la eğlenirken ya da siz doğru bir soru sorduğunuzda çıkıyorum. Dahil olduğumda ve vermem gereken her cevap ve yapmam gereken şeyler konusunda endişelenmediğimde de bundan kurtuluyorum. O zaman birçok şey kaçırıyorum ama daha fazla şey hissediyorum ve genellikle daha az hatıram oluyor. Temiz çıkıyorum. O an ve deneyimler sonunda bitmiş görünüyor. Hiç kötü yankı yok. Terapide benim kontrollü verdiklerime karşı tepkilerinize hayranlık duyamıyorum. Size üzerinde çalışacak gerçek bir insan vermiyorum. En azından bugün algıladığım şey bu. Başka şeyler hissettiğimde bile kendimin bu öteki eleştirel imgesi üst üste biniyor ve yerine kilitleniyor. Bugünkü gibi endişeli oluşum, televizyondaki görüntünün aşağı yukarı kaymasına benziyor. Aynı eski pembe dizi oynuyor ama sabit kalamıyor. Sevişmek ve konuşmayla ilgili fantazi, aynı zamanda terapiyle ilgili bir fantazi de olabiliyor. Belki beni duygularımı serbest bırakmaya, yenilgi dışındaki diğer duygulara da özgürlük vermeye ikna edebilirsiniz. Genellikle benim için ne hissediyorsun diye sorduğunuzda bu hızlı düşünme sürecine giriyorum. Ah işte yine ona karşı cinsel duygulara sahip olduğumu itiraf etmemi sağlamaya çalışıyor. Ama etmeyeceğim. Çabuk cevap. Ama bugün bunu söylediğinizde bu konuyu düşündüm ve fantazi kurma izni verdim kendime ve gerçekten bu tür duygularımın olduğunu gördüm. Ama bunlar serbest akış egzersiziydi ve zihnimde güçlü bir şekilde yer etmiş değildi. Terapide başka her yerde olduğundan daha fazla savunmada gibiyim. Benim biraz farklı davranmamın sizi mutlu edeceğini bilsem de. Bunu yapmıyorum. Hissettiğim yenilginin bir kısmı sizi aldatabilmek ve alay edilmek. Sahnede oyun oynuyorum ve her nasılsa yüzüm ve bedenim yapay bir şekilde ben nerede istersem orada oluyor. Bir görünüş ortaya koyup duygu ve gücün yerine geçiyorlar. Ama bu da iyi bir duygu vermiyor bana. Bununla beraber terapiden sonra takındığım tavra karşılık olan saldırganlığımı daha fazla ortaya koyabiliyorum. 14 Nisan, Doktor Yalom. Ginny'yi 3 haftadır görmüyorum. Son 2 haftadır Boston'daydım. Ondan önceki hafta Ginny ile 11'de görüşüp saat 2'de doğu kıyısına giden uçağı yakalayacaktım. Salı gününe kadar planım buydu. Fakat o gün Boston uçağını yakalamak için her şeyi vaktinde tamamlamamın olanaksız olduğunu fark ettim. Salı bütün gün ve akşam da geç saatlere kadar çalıştım ve sonunda büyük bir tereddütten sonra Ginny'yi salı gecesi arayıp randevuyu iptal etmeye karar verdim. Telefonda acil bir durum olursa onu yine de bir ara görmeye çalışacağımı söyledim. Telefondaki cevabı benimle görüşememesinin çok kötü olduğunu, çünkü bana verecek iyi bir raporu olduğu şeklindeydi. Bunu kaçırdığım için kendimi çok kötü hissettim. Açıkçası bunun nedeni neler olduğunu merak etmemdi ama her nasılsa bugünkü görüşmenin arka planı buydu. Ve bu görüşmenin adını 2 günlük iyilik hali koymak çok yerinde olacak. Ginny'nin bana söylediği şey birkaç gündür kendini aşırı derecede iyi hissettiğiydi. Bu da pazar akşamı Carl'ın yine ona hantal demesi, her gece hemen uykuya dalmakla ve kendisine gerçekten ilgi göstermemekle suçlaması ve Ginny'nin bu suçlamalara doğrudan karşılık vermesi, öfkeyi öfkeyle yanıtlamasıyla başlamıştı. Ertesi sabah okulda itaatsizlik eden ve işiyle alay eden bir çocuğa öfkelenmeyi başarmıştı. Yanlış çocuğu azarlamış olmasının bir önemi yoktu. Doğru çocuğu bulmayı başarıp onu da azarlamıştı. Ve çocuğun ona aldırmamasının da bir önemi yoktu. Kendisini çok güçlü hissetmeye ve ciddiye almaya başlamıştı. Ginny sanki içindeki gücü ve şekli görmeye başlamıştı ve benim seansı birdenbire iptal etmem her şeyi elinden almıştı. Bir şekilde buraya gelip akımı devam ettirecek bir şeyler alabileceğini hissettiğini ve benim uzağa gitmemin devreyi kesintiye uğrattığını söyledi. Bu duyguları telefonda tam olarak ifade edememişti çünkü onu aradığımda Carl'dan birkaç adım ötedeydi. Bu onu hayatındaki 2 erkek arasında oldukça zor bir pozisyona sokmuştu ve telefonda bu yeni değişimleri Carl'la paylaşamayacağını, çünkü onun için bir anlam taşımayacaklarını fısıldamıştı. Bütün bunlar oldukça canlı bir tarzda söylenmişti. Ginny son derece canlıydı ve bu 2 duygulardan geçmişte kalmış gibi söz ederken bile bana kısmen de olsa hala mevcutlar gibi geldi. Söyledikleri hakkında birçok düşüncem vardı ve hepsini sistematik olarak incelemeye çalıştım. Birincisi, seansı iptal ettiğim için bana karşı hissetmiş olabileceği kızgınlığı merak ediyordum. Şüphesiz bu konuda pek fazla ilerleyemedi ve ben neredeyse onun için bazı şeyler söylemek zorunda kaldım. Günümü daha iyi planlamam gerektiği ya da ona ilgi gösteriyor olsaydım onu görmeye çalışırdım gibi şeyler. Bunların bazılarını düşünmüştü fakat benim bütün randevularımı iptal etmek zorunda kaldığım bahanesiyle beni affetmişti. Başlangıçta bana ödeme yapmadığı için yalnızca onun seansını iptal ettiğimi sanmıştı. Ama sonra ödeme yapan hastalarımı da iptal ettiğimi söyleyince bu yorumu bir kenara bırakmıştı. Bunun üzerine Ginny'yi parasız kabul etmem gerçeğine fazla dikkat etmediğimi fark ettim. Bu benim için önemli değildi. Çünkü diğer hastalarımın ödediği paralar da doğrudan bana değil, üniversiteye gidiyordu. Belki de bunu Ginny'ye yeterince açık bir şekilde anlatmamış, onu olduğundan daha büyük bir borç içindeymiş gibi görünmesine neden olmuştum. Araştırmaya çalıştığım bir diğer şey, benim onu göremememle sona eren iyi duygularıydı. Tramplenden şık atlamalar gerçekleştirirken sürekli olarak annesine "bana bak, bana bak" diye bağıran küçük bir çocuğu düşündüğümü söyledim. Çocuk yarım saat sonra birdenbire annesinin kendisini seyretmediğini fark ediyor ve bütün bu sürede aldığı zevk birdenbire kayboluyordu. Başka bir deyişle, Ginny'nin sadece benim için kendini iyi hissetmesi ağlanacak bir durumdu. Kendisi için de iyi hissettiğini söyleyerek bunu inkar etti ama bir şey atlanıyordu. Benim yorumum Ginny'nin benim kendisine yeterince aldırmadığımı düşündüğü şeklindeydi. Şimdi hayatında onu rahatsız eden başka şeyler de oluyordu. Yaşadığı evden taşınması gerekiyordu. Çünkü ev sahibi ve karısı boşanmışlardı. Ve geçen yıl kullandığı mobilyası dahil her şey çabucak satılmıştı. Ginny bu sorunlarla insanüstü bir tarzda uğraşmadığı için kendisini azarladı hemen. Birlikte yaşadığı ve sevdiği şeylerden vazgeçmek zorunda kalan herkes, ev sahibi dahil, üzüntüyü duyarken o hastalığı yüzünden sakat olan ev sahibine yardım etmeye gönüllü olmuş ve sonra da bu işi tam bir sakinlikle yapmadığı için kendisini eleştirmişti. Neredeyse bütün olayları kendi yetersizliği ya da zerafet eksikliğinin bir işareti olarak görmek Ginny'nin en belirgin özelliğiydi. Kendinden nefret etme gücü tarafından çalıştırılan öz eleştiri değirmenini günlük olaylarla besliyordu. Bu konuda konuştum. Benlik algısını yöneten ve insanüstü talepleri yükleyen bazı meli malılarını yani zorunluluklarını gösterdim ona. Kız arkadaşının ziyaretinden söz etti. Ben Ginny'nin bu buluşmayı kız arkadaşının gözünden görmesini sağlamaya çalıştım. Ginny kızın kendisi için çok iyi şeyler düşündüğünün farkındaydı. Ginny'nin kendisi hakkında sürekli olarak iyi şeyler duyduğunu biliyordum. Benim onun için hissettiğim iyi duyguların onunla sürekli ilişkisi olan insanlar tarafından paylaşıldığını düşünüyordum. Diğer insanların ona karşı hissettiği bütün bu iyi duyguların neden onun temel kendinden nefret çekirdeğinde bir çentik bile açamadığını merak ediyordum. Bugünkü seansa burada son verdik. Hatta belki de bu konudan biraz daha önce labirentin sonunda biraz ışık görmeye başlamıştım. Sadece Ginny'nin 2 gün için kendini iyi hissetmesi bile cesaret vericiydi. Bazen bir hasta bu tür bir deneyimi gelecekteki ilerleyişi için gönderme noktası olarak kendine saklayabilir. Böylece yeniden oraya doğru yaklaştığında tanıdık bölgeyi hatırlayabilir. Ginny şu anda tam tersini yapma eğiliminde. Bu yükselmeyi hatırlıyor ve geri kalan zaman boyunca ne kadar ölü olduğunu fark ediyor. Ancak sanırım gelecekte bu noktaya birçok kez geri döneceğiz. 21 Nisan, Doktor Yalom. Ginny bugün aşırı derecede dalgın geldi. Üstelik ben 10-15 dakika kadar geç kalmıştım ki bunun duruma bir faydası olmadığı açıktı. Görüşme sırasında geç kaldığım için kendimi biraz suçlu hissettim. Çünkü bugün Ginny için geç kalınacak bir gün değildi. Diğer taraftan öfkesini bana karşı harekete geçirebilmesine yardımcı olduğu için belki de zararlı değildi geç kalışım. Caddenin karşısına bir psikiyatri binası yapmayı planlayan mimarların hücumuna uğramıştım ve bugün birkaç günlüğüne bir yere gideceğim için zaman sınırını aşmak için beni zorlayıp durmuşlardı. Fakat yine de geç kalışım tamamen kaçınılmaz değildi. Her neyse, Ginny birkaç derece geri kaymış gibi hissediyordu kendini. En kötü durumunu yaşıyordu. Korkunç miktarda baskı altındaydı. Bir hafta içinde oturacak bir daire bulmak zorundaydı. Bütün mobilyaları satılmıştı. Ginny'nin mutfaktaki ihmalkarlığı yüzünden Carl elini ciddi şekilde yakmıştı. 3 haftadır raporlarını yazamıyordu vesaire. Bu haftaki artmış stresinden endişe duyuyordum ve ona bunu söyledim. Eminim her şey yerli yerine oturunca kendini çok daha rahat hissedecekti. Ancak şu anda onun stres sırasında kendisine ne yaptığını açıkça görmenin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığı şey herkes için bir şeyler yapmaya çalışıp sonra da kendini acıma dalgası içine debelenmekti. Ve belki de sonunda kendini o kadar acınacak hale getiriyordu ki herkes tarafından reddediliyordu. Bu kez farklı olan şey yüzeye çok daha yakın olan öfkesinin doğasıydı. Genellikle bu öfkeyi derine atıyor, sonra da asla ifadesini bulmamış, üzerinde harekete geçilmemiş öfkesiyle kendini çaresiz ve şaşkın hissediyordu. Bugün buraya gelip beni görmek zorunda olmasına ne kadar öfkelendiği hakkında konuştu. Onu çamurdan çıkarmaya çalışmama rağmen bu kadar zaman ara veremeyecek kadar çok şey vardı yapması gereken ve otobüste midesi bulanmıştı. Üstüne üstlük eline bir silah alıp insanları vurmak düşüncesiyle uyanmıştı. Sekreterime nerede olduğumu sorarken bugünkü seansı kaçırırsam haftanın en uygun manşeti olacağımı düşünmüştü. Ofisimdeki cama açmada biraz zorlanmış ve yumruğunu camdan geçirmek arzusu kaplamıştı içini. Carl çok düşüncesizce davranıyordu. Ginny hareket edemeyecek kadar yorgunken gidip daire araması için onu zorluyordu. İstemediği zaman onu kütüphaneye gönderiyor, akşam yemeği hazır olmadığı zaman kendisini azarlıyordu. Yanlışlıkla kızgın bir tavayı tezgahta unuttuğu için Carl elini yaktığında Ginny bir an için bunun şiirsel bir adalet olduğunu düşünmüştü. açıkça göründüğü üzere baskıcı engelleri yıkmaya dair yıkıcı itkiden daha az şiirsel bir adaletti bu. Bu tavayı tezgahın üzerinde bırakmanın akıllıca olmadığının farkındaydı. Yanında kibritleri bırakmanın tehlikeli olduğunu düşünmüştü fakat bir şekilde birkaç dakika içinde bunun zihninden çıkarmayı başarmıştı. Bugün babasına ve hatta bana bile kızgındı ama bunun hakkında özgürce konuşamıyordu. Çok şey oluyordu, ona yardım etmek için ne yapabileceğim konusunda zorluk çekiyordum. Seansın sonunda Jenny için çok faydalı olamadığım hissine kapıldım. Biraz cesareti kırılmış ve kederli bir şekilde çıktı gitti. Büyük bir olasılıkla işe yarar hiçbir sonucun elde edilmediği uzun bir yolculuk olduğunu hissediyordu gelişinin. Görüşme sırasında durumun onun gördüğü kadar kontrolden çıkmış olmadığını fark etmesini sağlamaya çalıştım. Her olayda seçim özgürlüğünü elinde tutuyordu ve bu problemlerin her birini tek tek ele alabilir ve doğru hareketleri düşünebilirdi. Küçük bir çabayla, örneğin kendi dağınıklığını değiştirmeyi ve özensiz odasını düzeltmeyi başarabilirdi. Fakat bu tür pratik önerilerin bir etkisi olamayacak kadar perişan görünüyordu. Üstelik bu hafta benim için bir şey yazamayacak kadar rahatsız edildiğini belirtti. Geçen hafta söylemek istediği her şeyi söylemişti ve eğer daha fazla söyleyecek şeyi olsaydı yüzüme söylerdi. Bu bana oldukça meydan okuyucu bir tarz olarak göründü ve duygusunun içine biraz daha dalmasını sağlamaya çalıştım ama yapamadı. Sanırım birkaç hafta önceyi kaçırdığım için bana karşı bir öfke besliyordu. Bunu söyleyeceğimi bildiğini ama bunun doğru olmadığını söyledi. Aslında hayatında meydana gelen bu kadar önemli şey varken bir ay öncesinin olaylarına geri dönmenin aptallık olduğunu düşünüyordu. Her nasılsa bugün eski Jenny ile biraz bağlantı kurdum. Kendi açımdan cesaretsizlik, kötümserlik ve şaşkınlığa geri dönüş ve Jenny'nin dağınıklığı ve pasaklılığıyla ilgili utanç duyguları ikimiz de onun kendini aşağılama çukuruna düşmüştük. 5 Mayıs, Doktor Yalom. Jenny raporunu getirmediğini söyleyerek söze girdi. Yazacak zamanı yoktu ama sonra alçak bir sesle yarışlara gitmeye zaman bulduğunu söyledi. Onu sorguladığımda çok fazla meşgul olduğunda ısrar etti. Hayatının her anı eşya paketlemek ve taşımakla geçiyordu ve kendine ayırdığı tek boş zaman ev ortamındaki işlere karşı alması gereken paydostu. Depresyondaydı. Çok fazla şey olmuyordu. Her şeyin geçen haftaki seansta söylendiğini söyledi. Tüm bunlar canımı çok sıktı ve onu raporunu yazmadığı için azarlamak isteği duydum çünkü benimle yaptığı anlaşmanın bir parçasıydı bu. Aslında eğer anlaşmanın kendine ait yükümlülüklerine uymamaya devam edecek olursa ben de kendiminkine uymayacağımı söylemeyi bile düşündüm. Ama bu rapor yazımını son derece zoraki ve mekanik yapardı. Üstelik korkunç derecede kederli olduğu için bunu söylemeye tereddüt ediyordum. Sonraki 20-25 dakika boyunca aşırı derecede sıkıntılı bir seans geçirdik. Çoğunlukla daha önceki konuların yeniden konuşulması süreciydi bu. Tek bir yeni ya da canlılık verici bir cümle söylediğini sanmıyorum. Bir kez daha kendini inkar etme açık büfesinden tarif edilemez yavanlıkta parçalar almıştı tabağına. Yapıcı bir şekilde aramaya girmeye çalıştım. Fakat görüşmenin ilk bölümünde ona hiçbir şey söylemeyi başaramadım. Yararı olabilecek hiçbir şey düşünemiyordum. Keşfedici ya da takviye edici olduğunu hissettiğim hiçbir şey yoktu. Bu yüzden isteğimin dışında oldukça sessiz buldum kendimi. Ona küçük bir kız gibi olduğunu, zayıf ve utangaç bir tarzda konuştuğunu ve yeni hiçbir şey söylemediğini belirttim. Bunu onayladı. Sonra bu sabah kurduğu bu fantaziden söz ettim. Bu fantazide raporları yazması için küçük bir kulübeye gönderiyordum onu ve sonra yardımcım geliyor ve Jenny onunla cinsel ilişkiye giriyordu. Bu seansa neşeli bir sıçrama getirmişti. Ancak bir süre sonra yardımcımla seks sadece eğlenceden daha fazla bir anlam taşımaya başlamış ve tecavüzün sınırında aralıksız bir ilişkiye dönüşmüştü. Jenny o zaman ondan kaçmaya çalışıyordu. Fakat ben gelip onu bir ay ya da daha fazla bir süre için yazmaya devam etmeye ikna ediyordum. Bu fantaziyi incelemeye başladık. Gerçekten küçük, güzel bir kulübede onunla ilgilenmemi ve hatta cinsel ihtiyaçlarına karşılık vermemi istiyor muydu? Benden istediği şey gerçek bir annelik göreviydi. Benim sormamı istediği şeyler nelerdi? Hastalarıma onlara hangi soruları sormamı istediklerini sormayı çok aydınlatıcı bulurum. ona yapacak daha fazla şey söylememi ya da ruh halindeki değişikliklerle ilgili daha özel sorular sormamı önermekten başka bir şey söyleyemedim. Ayrıca ona ne yapması gerektiğini söylememi de istiyordu. Seansın son 15 dakikasında aşırı uçlardaki anne oldum. Örneğin, geçen görüşmemizde eve dönerken trene binmesini söylemem hoşuna gitmişti ve son seferinde trene binmişti. Bugün de trene binip binmediğini sordum. Hayır dedi. Nedenini sordum ve neden bugün trene binmediğinin ayrıntıları üzerinde durduk. Sonra bugün tam olarak ne yaptığını sordum. Bana kalktığı saati ve ne düşündüğünü söyledi. O zaman ne yaptığını sordum. Yıkanmaktan söz etti ve çok iyi yıkanmadığını söyledi. Onu yıkamamı isteyip istemediğini sordum. Hayır dedi, fakat ona bedava duş aldırmamı istediğini söyledi. Bu komik bir sözcük seçimiydi çünkü bedava sözcüğü bir anlam ifade etmiyordu. Ancak bu konuda daha fazla şey ortaya çıkaramadım. Sonra kahvaltıdan söz etti. Gerçekte mısır gevreği ve çilek istediğini ama bu çileklerin bozulup çürümeleri anlamına gelse de yemek için kendine izin vermediğini söyledi. Bunun istediği şeylerden kendini mahrum etmenin sadece bir yolu olduğunu söyledi. Annesi geçmişte ne tür yiyeceğe yemek istediğine karar vermesine yardımcı oluyordu. Bu tür sorular sormaya bir süre daha devam ettim ve yarın çilek ve mısır gevreği yemesi ve gelecek sefer trene binmesi gerektiğini söyleyerek görüşmeyi sona erdirdim. Bu kesinlikle seansı canlandırdı. Bir ara kendini çok sıcak hissettiğini söyledi. Neredeyse cinsel bir sıcaklıktı bu ve sonra oldukça ilginç ve şaşırtıcı bir şey hakkında konuşmaya başladı. Bugün neredeyse ona ulaşmama engel olmaya ve dokunulmaz kalarak beni kontrolde tutmaya karar vermişti. Grupta bu şekilde olduğunu hatırlıyordu. Uzak ve duygusal açıdan dokunulmaz. Bunun ona karşı ne hissetmemi sağlayacağını sordum ona. Aklına gelen tek sözcüğün korku saygı olduğunu söyledi. Öyle görünüyordu ki dokunulmayarak bir şekilde ölü gibi durarak beni ve belki de soğukluğuyla karlı kontrol etmeyi başarıyordu. Bu tüylü tek parmaklı eldivenin içinde sıkı cüretkar bir yumruk vardı. 18 Mayıs, Doktor Yalom. Bu oldukça gergin, rahatsız edici bir görüşmeydi. Bugün son birkaç ayın raporlarını değiş tokuş yapacağımız gündü. Bu konu üzerinde çok fazla düşünmeyip sekreterimden raporları bir araya getirmesini istedim. Bu sabah biraz zaman ayırıp kendiminkileri okuyacak ve Ginny için daha anlaşılabilir hale gelmesi için belki bazı düzeltmeler yapacaktım. Çünkü bunları yazdıktan sonra kontrol etmemiştim. Okudukça daha fazla utanıyor ve bütün bunları Ginny'ye göstererek ne yapmaya çalıştığımı ve bunların Ginny üzerinde nasıl bir etkisi olacağını merak ediyordum. Sonunda birkaç rapor okuduktan sonra durmaya karar verdim. Bu arada Ginny'nin yazdığı birkaç rapora da göz atmış ama onunkileri de sistematik olarak okumamıştım. Çünkü bu işi bu hafta birlikte yapmamız ve sonraki seansta da tartışmamız gerektiğini düşünüyordum. Bana göre açık olan bir şey, bir durumun bir bakıma aleyhime döndüğüydü. Ginny beni çoğunlukla kendisinden üstün olarak görüyordu. Fakat dilin kullanımına bakıldığında benimkilerin onun raporlarına göre daha başarısız ve hayal gücünden yoksun olduğu açıktı. Görüşmenin başında bu raporları Ginny ile paylaşma konusunda gittikçe daha fazla endişelenmeye başladığımı hissettim. Ona göre bu raporlar yüzünden üzülürse hemen beni aramasını söyledim. O da bu raporları okuma konusunda biraz huzursuz görünüyordu. Carl'ın ne okuduğunu anlamaması için raporların üzerine resimli dergi kapağını geçirmesi de çok hoştu. Ginny bugün geldiğinde çok iyi görünüyordu. Arayıp bir gün önce gelmek üzere randevusunu değiştirmişti. Çünkü Carl arabayla geçiriyordu bugün. Bütün görüşme oldukça gergin geçti ve bu gerilimin çoğu cinsel yapıdaydı. Benim etrafımda dolaşıyor gibi görünen yoğun cinsel duygularından söz etti. Kendini seksi hissetmesinin bugün beni görmeye gelmesiyle bir ilgisi olup olmadığını sorduğumda ona sanki günah çıkartan bir rahip gibi izin vermiş olmamdan ötürü bir şükran duygusuyla mastürbasyon hakkında konuşmaya başladım. Sonra dün randevuyu değiştirmek için beni aradığında ne kadar üzgün olduğunu söyledi. Bir keresinde Sadie Hopkins gününde kendisini oğlanları aramaya zorlayan annesine ne kadar da benziyordu. son seansta yardımcımla seks yapması hakkında konuştuğu gerçeği üzerinde yorumda bulundum. Bana söylediği her şeyi Carl'a söyleyebilseydi kendini çok daha rahat hissedeceğini ve onunla çok daha büyük bir cinsel özgürlük yaşayabileceğini söyledi. Bu düşünce hattının genişletilmesiyle benimle cinsel ilişkiye girmesinin onun engellerini daha fazla ortadan kaldıracağını düşünmenin mümkün olup olmayacağını merak ettiğimi söyledim. Bunu bazen düşündüğünü ama daha fazla düşünmek ya da fantazi kurmak için kendisine izin vermediğini söyledi. Bunu bilinçaltı düzeyde yaptığını söyledim çünkü ofise geldiğinde cinsel gerilimle dolu oluyordu. Bu konuda konuşmanın mevcut olan ve onu bugün engellediği görülen gerilimi azaltmaya yardımcı olup olamayacağını sordum. Bu saati bitirmede oldukça zorlandık. Zaman sürüklenerek gidiyor gibiydi. Belki bunun nedeni raporları okuma beklentisiydi. Çok kısa olduğunu düşündüğü mini elbisesi içindeki görünümü üzerinde konuştuk. Bundan utandı. Onu giydiği ya da onunla birlikte uzun pantolon giymediği için üzgündü. Elbisesine karşı olan tepkimin ne olduğunu sandığını sordum ona. Bunu anlamadı ve ben de ona gereksiz yere söylemekte olduğu kötü şeylerin hiçbirini görmediğimi, bence elbisesinin iyi durduğunu söyledim. Yüksek cinsel geriliminin nedeni benim ve Carl'ın aynı günde Palo Alto'da olmamızla ilgili olup olmadığını merak ediyordum. İkimizin arasında kalmış gibiydi. Ama bunu söylemedim. Çok az faydası olacağından emindim. Onun raporlarını ve benimkilere ne tepki vereceğini çok merak ediyorum. Gelecek hafta çok uzak görünüyor. 18 Mayıs, Jenny. Raporumu sizin raporlarınızı okumaya başlamadan önce yazmalıydım. Son seansla bir fantazi kurdum. Benim terbiyesiz rüyalarıma aitti bu fantazi. Çok gergindim ve düşündüm ki oraya gelmeden önce ya da tam orada mastürbasyon yapsaydım rahatlardım ve elimizdeki işe dönebilirdik. Bu garip düşünce ilk bakışta gözükmeyen renklere sahipti ve onun öyküsündeki bir sahneden alınmıştı. Burada bir kız kendi bürosunda bir adamın önünde döner bir sandalyenin üzerinde yapıyordu. Ama benim gerçekten hissettiğim şey bu değildi. Bütün bunların gerçek mi yoksa konsantrasyondan kurtulmak için zekice bir eğlence mi olduğunu bilmiyorum. Zihnim boş kaldığında düşüncelerimi kitaplarda yani ikincil deneyim kaynaklarında okuduğum şeylerle sıraya koymaya çalışıyorum. Ama gerçek olan şu ki kişisel şeyler yaptığımda sizi hep oradaymış gibi hayal ediyorum. Yani şeffaflığım içinde zihnimde olmanızla gerçekte orada olmanız arasında ne fark olduğunu anlayamıyorum. Örneğin evde ortaya çıkıyorsunuz bazen, sizinle konuşuyorum. O gün seansa karın ağrısıyla gelmek gibi bir şeydi bu. Sadece pratik bir çareydi sanırım. Onca gerilimli enerjim vardı ve sığınacak bir yer yoktu. Ve sizin ofisiniz benim için sığınak gibiydi. İhtiyaç duyduğum bazı şeyleri beni yargılamanız korkusuyla olmadan söyleyebilirdim ve affedebilirdim. Diğer zamanlarda mahremiyete ihtiyaç duyduğumda sizi yatak odamın kapısına ya da yatağımın yanına yerleştiriyorum. Bir tür psikolojik tampon gibi. Beni izliyor, koruyor ve dinliyorsunuz. Eğer kaçarsam adresi mucizevi bir şekilde bulan tek kişi sizsiniz. Size fantazilerimden söz etmenin sizi mutlu edeceğini biliyorum ama yapamıyorum. Öncelikle fantazilerimin çok çirkin olduğunu bildiğim için ama çoğunlukla biraz uydurma oldukları ve onları duygusallaştırmam yüzünden ya da belki onları boş seansı doldurmak amacıyla uydurduğum için. Ama en basit düşünce sizin yine de her zaman orada olmanız. Büyük bir olasılıkla ertesi gün tamamen yabancı bir doktoru görüp ona rahmimi göstermek zorunda kalmamın baskısı. Ona karşı neşeli ve açık olmak zorunda olmak. İğrenç. Jinekologlar tamamen farklı şeyler. Bunu yazmak için 6 gün bekledim. Son kez bu şekilde yazıyorum. Bundan sonra ciddi olacağım. Siz raporlarınızda bana Jenny diyorsunuz. Bense sadece sizinle konuşuyorum. Ama belki bu nedenle söylediklerim yüzünden daha dikkatli olmalıyım. Sizinki bir günlük, benimki ise sadece her zaman sizinle bağlantımın bilincinde olduğum ve birinin kulak misafiri olabileceği bir sohbet. 3. Yaz. 26 Mayıs, 22 Temmuz. 26 Mayıs. Doktor Yalom. Birbirimizin raporlarını okuduktan sonra Jenny ile ilk görüşmemdi bu. İçimde biraz korkuyla bu görüşmeyi bekliyordum. Öncelikle yazdıklarımın belirli bölümlerinin Ginny üzerinde ters etki bırakıp bırakmayacağını merak ediyordum. Buna ek olarak iki grup raporu da okuduktan sonra şahsen utanmış olmam da var. Gözlemlerimden bazıları çok acemice görünüyordu ve kullandığım dil onunkiyle karşılaştırılınca çok kaba kalıyordu. Ama durumun bir iyi yanı raporumda ona karşı sadece iyi duygulardan söz etmiş olmamdı. Çünkü gerçekten bunları hissediyordum. Her neyse, seansa biraz coşkulu bir tavırla geldi. Daha sonra bu konuya dönmek isteyebileceğimizi düşünerek bu seansı kaydetmeyi önerdim. Daha önce söyleyeceklerinin birkaç dakikasını duymamın iyi olacağını söyledi. Çünkü belki hayal kırıklığına uğrayıp kaydetmekten vazgeçebilirdim. Sonra son görüşmemizden bu yana çok sayıda korkunç durumun kendisini nasıl rahatsız ettiğini anlatmaya başladı. Uyuz, vajinal mantar, ayağının kesilmesi, yüksek doktor faturaları ve nihayet Carl'ın o hafta evden pek fazla çıkmaması yüzünden benim raporlarımı büyük bir aceleyle okumak zorunda kalması ve kendisininkileri hiç okuyamamış olması gerçeği. İlk tepkisi beklenmedik bir tepkiydi, kendi raporlarını benimkiyle olumsuz bir şekilde karşılaştırmasıydı. Sanki bir kursa katılmış ve kötü bir sınav kağıdı vermiş gibiydi. Ben her şeyi derinlemesine incelemeye istekliyken onun raporlarının benimkilere göre daha zayıf ve kısa göründüğünü söyledi. Benim raporlarımı Ginny hakkında konuşarak üçüncü kişiye yazmamın bana daha fazla özgürlük verdiğini belirtti. Çünkü o raporlarını bana hitaben yazıp siz zamirini kullanmıştı. Bu gözlem beni gerçekten çok şaşırttı çünkü daha önce dikkat etmemiştim. Genelde psikoterapötik ilişkinin eşitsizliğini çok iyi gösteriyordu bu durum. Ben bu raporları size yazmayı hiç düşünmezdim. Peki ya onun bana Dr. Yalom ve benim ona Ginny şeklinde hitap etmemize ne demeli? Beni ilk adımla çağıracak kadar rahat olacak mıydı hiç? Raporlar konusundaki ilk tepkisi büyük oranda olumluydu. Aslında terapiye devam etmesini engelleyecek, tüm gün çalışacağı bir işe girmemesi için ona çok büyük cesaret vermişti raporlar. Benim yazdıklarımın hangi yönünün onun bu tepkisine neden olduğunu sordum. Oysa sadece benimle ilişkisinin ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyledi. Geçmişteki bazı öğretmenlerini hatırlayarak kendisine sembolik bir veda yemeği vermelerinin ilişkilerinin sona erdiği anlamına geldiğini fark etmişti. Bu raporlarda bir bakıma veda yemeği gibi olmuştu. Raporları çok hızlı bir şekilde okuduğu açıktı. Bütün olumlu yönlere odaklanmıştı. Kendi fikirlerini bana kabul ettirmek konusunda fazla endişelenmemesi gerektiği ve terapinin diğer aşamalarına geçebileceği duygusuna kapılmıştı. Raporları Carl'ın yanında okuyamayacağı için onlara gerekli dikkati verecek zamanı olmamasını önemli bir sorun haline getirmişti. Kendimi politik bir komplo hazırlayan biri, Carl'dan tamamen gizlenmesi gereken sevgili gibi hissediyordum. Şüphesiz bunda biraz gerçek payı vardı. Çünkü eğer Carl Ginny'nin onun hakkında söylediklerini okusaydı, özel hayatlarını bu kadar açmasına itiraz edebilirdi. Ama ben göstereceği tepkinin sadece bu kadar olacağını düşünüyordum. Ginny'nin keşfedilme tehdidine karşı aşırı tepki gösterdiği açıktı. Her şeyi gizli tutması, raporları odasına saklaması, Carl gelip kendisini yakalamasın diye aceleyle raporları okurken kalbinin çarpması. Raporlara tepkilerimizi paylaşmamız dışında seans genel olarak verimli değildi. Ginny daha önce en büyük engellerden biri olarak görünen oyunculuk yapmadaki rahatlığı hakkında konuşmaktan çok memnun görünüyordu. Örneğin, geçmişte mutfak karmakarışık durumdayken masanın düzensiz olduğu ve kendisinin dağınık bir insan olduğu konusunda şikayet edip dururdu. Şimdi ise neredeyse şaşkınlıkla masayı hemen toplayıp temizlediğini görüyor. Para hakkında konuştuk biraz. Aşağılanma onun gölgesi. Ev sahibine şohbeni tamir ettirmesi için yalvardığında, halk kliniğinde bedava bakım istediğinde ve okul çocukları için trafik polisliği yaptığı üniformasını giydiğinde hissediyor bu aşağılanmayı. Bu arada arkadaşlarının hiçbirinin kendisini görmemesi için dua ediyor. Aşağılanmış bir insan olarak kendilik duygusu iliğine işlemiş. Kendini aşağılayanın kendisi olduğunu, eğer kendisiyle gurur duymak istiyorsa gurur duyabileceği şeyler yapması gerektiğini görmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Kızgınlığının çoğu para yetersizliğinden kaynaklanıyordu ki bu kolayca düzeltilebilecek bir problemdi. Yazma yeteneğini işe dönüştürmeyi ciddi bir şekilde düşünüp düşünmediğini sordum. İşte yine elimde işe yarar bir metin olmadan kendi ilkelerime göre vaaz veriyordum. Çünkü yeteneğine uygun bir tarzda para kazanmak için bir yol bulma konusunda ona olan güvenimi ifade etmekten başka somut bir öneride bulunmamıştım. 26 Mayıs, Cine. Seansı kaydetmek istedi. Bunu düşünerek ya da nedenini sorarak canımı sıkmadım. Hiçbir açıdan hayati önem taşımayan ve daha sonra tekrar dinlemek üzere kaydedilen hastalıklarımı sayarak kendimi aşağılamaya devam ederken beni etkilemesine izin vermedim. Dick Cavett ve konuğu gibiydik. Bir pratisyen doktoru ve benden nasıl fazla para istediğini düşündüğümü anlattım size. Sizin profesyonel tavsiyenizi almak istedim ama bu konuda konuştuktan sonra da kendimi rahatsız hissettim. Belki konuşmak harekete geçmek olmadığı içindir. Bu sabah onunla yüzleştiğim rüyaları görerek uyandım. Çoğunlukla herkese güvenirim. Çünkü güvenmemek için çok fazla bağımlıyım. Birisine karşı bir hareketi başlatmaktan çok karşılık veririm. Beni bir yere koyar, sınırlarımı ve limitlerimi belirlerler. Eğer kötülerse benim tahammülüm onlardan çok daha uzun sürer. Ama bu doktor benim kabuslarıma gittikçe daha derin bir şekilde girmeye başladı. Çünkü çoğunlukla kanamam var ve bu da bulaşıcı bir hastalık gibi. Rüyalarımda siz hiçbir zaman kötü doktor değilsiniz. Sadece bir kez benim karşılaşma grubu liderim MJ'den hoşlanmadığınızdan emin olduğum zaman kötü olarak gördüm sizi. Ne kadar hatalı olduğunuzu biliyordum. Çünkü sizin geçmişiniz ve felsefeniz onun kısa dönemli olsa da sihri ve psikodramasıyla uzlaşamazdı. Belki raporları okumanın bir sonucu olarak ileri geri sallandığım duygusal rüyalar gördüm. Eminim bunlar bir yerlere mutluluk yansıtıyor. Raporlar hakkında konuşurken onlardan çok fazla söz ettim. Yüzünüzü kapatıp gözlüklerinizi çıkarıyordunuz ve yarı şaşkın ve şok olmuş bir şekilde gülüyordunuz. Şaşırdığınızı biliyordum ama buna karşı hassas davranmadım. Siz raporlara benden çok daha fazla şey katmıştınız. Ve size teşekkür etmeden üzerinden geçip gittim raporların. Aklımdan bunu yapabileceğimi geçiriyordum. Çünkü gelecek hafta raporlara daha yakından bakacağıma söz verdim kendi kendime. Sanırım sizinle konuşurken sözcükleri ağzımda geveliyorum. Bazen G'leri atlıyorum sadece kendimi dağınık hissetmek için. Size karşılık vermek istediğimi ne kadar çok söylesem de bazen sizin ne istediğinizi biliyor ve bunu bilinçli olarak vermiyorum. Sadece ayakkabınıza ya da masaya dikiyorum gözlerimi. Daha rahat konuşmamı, düşüncelerimi saklamamaya başlamamı istiyorsunuz ama ben bu alışkanlığımı bırakacak gibi görünmüyorum. Söylediklerimin sorumluluğunu almıyorum. Belki bu yüzden raporlarım sizinkiler kadar dolu değil. Seansla iyimser olduğumu biliyorum ama bunun nedeni gerçek mücadeleden uzak olmam ve kendimi rahat hissetmemdi. Gelecek hafta ne yapacağımızdan söz ediyorduk, ne yapmam gerektiğinden değil. Her şeyin henüz sırtımda olmadığını hayal ettiğimde çok mutlu olabiliyorum. Dün size bazı şeylere nasıl başlayacağımı söylemiştim. Genellikle siz bana söylersiniz. Odak noktası mutfak masasıydı, talim saham. Ama bir yol olduğunu ilk fark edişimin açığa çıkmasıydı bu. Küçük zaferleri nasıl kazanıp bana karşı birikmelerine engel olacağımın göstergesiydi bu. İşleri erteleyerek aktif hayatımı askıya alıyorum. Sonra en pasif olduğum dönemde yapmadığım şeylerin çoğu ve beklettiğim her şey etrafımda dönüp bir atalet meydana getiriyor. Bazen terapiden çok hoşlanıyorum çünkü bu tamamen güvenli bir zaman. Sadece bir şeylere hazırlanmam ama henüz yapmamın gerekmediği bir zaman bu. Carl'ın benim ataletimden, gerilememden, eser sayımdan nefret ettiğini biliyorum. Ben de nefret ediyorum ama takılıp kalmış durumdayım. Enerjiyle birçok şey yapıyorum ama mükemmelliğe ya da hedefe ulaşmadan duruyorum. Bu şekilde mutfak masası ne kadar toplamaya çalışırsam çalışayım bana karşı nefes alan büyük bir toz ve pislik yığını haline geliyor. Problemimin hareket ve duyguların bekletilmesiyle ilgili olduğunu biliyorum. Bazen korkunç derecede sinirli oluyorum. İçimdeki bir şey, bir şeyler yapmak istiyor. Arzularım çıkış kapısında bekleyen bir ata benziyor. O an donmuş gibi kırmızı bayrak havada at gergin bir şekilde bekliyor. Eğer at kapıda çok fazla gerilirse, kapı sonunda açılıp yarış başladığında bütün gerilimi azalır ve yarışı kötü koşar ya da en azından kötü bir başlangıç yapar. Jokey atı ne zaman geri çekip gerilme sokması gerektiğini bilmelidir. Bunu sadece kapı açılmadan birkaç saniye önce yapmalıdır ki at hızlı koşabilsin. Bekleme odasında oturup sizi beklerken geriliyorum. Çoğu zaman ofisinize geldiğimde çıkış kapısını geçip gerilimden kurtulduğum için memnun oluyorum ve ikimiz için de yavaş bir şekilde koşuyorum. 2 Haziran, Doktor Yalom. Ginny ile çok önemli, şaşırtıcı bir seans. Geçen hafta beklediğim türde bir saat. Geçen seansımızdan hemen sonra yazdığı birkaç şeyi Mademoiselle'e gönderdiğini söyleyerek söze başladım. Sonra hafta sonunda bütün gece uyanık kalmasına neden olan korkunç bir panik yaşadığını söyledi. Bunu geçirdiği enfeksiyona bağlı olarak açıkladı. O ve Carl birlikte olmaya çalışmışlardı ama Ginny çok sıkıydı. Sanki vajinası birbirine dikilmiş gibiydi. Sabahleyin Carl, Ginny'ye ne olduğunu sormuş ve Ginny ona bir ay kadar önce konuştuğumuz bazı şeyleri söylemişti. Yani kendisiyle daha fazla sevişmesini takdir edeceğini, bunun kendisinin daha fazla tatmin olmasını sağlayacağını söylemişti. Takip eden akşam yine denemişler ve tekrar başarısız olmuşlardı. Bu da Ginny'nin çok gerilmesine ve üzülmesine neden olmuştu. Bütün gece uyanık kalıp Carl'ın kendisini bırakacağı fantazisini kurmuştu. Bu arada benimle yaptığı konuşmanın yankısını kafasından geçirirken Carl'ın onu duymamasını diliyordu. Yine Carl'la ilişkisinde kendisini bir çocuk ya da köle yerine koymuş, hiç kendisinin ne kazanacağını düşünmeksizin Carl'ın ne düşündüğünü, onun için ne yapabileceğini ve Carl'ın kendisinin ne yapmasından hoşlanacağını düşünüp duruyordu. Bir ara raporları tekrar okuduğunu söyleyiverdi çabucak. Aslında panik nöbeti geçirdiği, gece yatmadan önce okumaya başlamıştı raporları. O zamandan beri artık geceleri raporları okumadığını, sadece sabahları ya da gün içinde okuduğunu söyledi şakayla karışık olarak. Bu benim raporların çok büyük önem taşıdığını düşünmeme neden oldu. Bundan sonraki süreyi bu konuya ayırdığımızı söylemeye gerek yok. Ginny'nin benim raporlarıma karşı tepkisini almak için büyük bir çaba gösterdim. İnanılmaz derecede dirençliydi. Onu tanıdığım süre içinde hiçbir konuya bu kadar dirençli olduğunu hatırlamıyorum. Ona raporları sorduğumda onun duygularına ulaşmak için birkaç katmandan geçmemiz gerekiyordu. Şunu şunu okuduğumda güldüm ya da samimi olmadığımı ya da seansta şunları sorma sorumluluğunu almadığımı düşündüğüm gibi şeyler söylüyordu. Raporlarda benimle ilgili olduğu şeylere karşı tepkisini benimle paylaşması için ısrar etmeye devam ettim. Şimdi benim hakkımda daha önce bilmediği bazı şeyleri bildiği kesindi. Bu kendisini nasıl hissetmesine neden oluyordu. Bundan birkaç kez kaçındı. Onu duvara dayayıp kollarını çevilemem ve konuşmasını sağlamam gerekiyordu. Sonunda söylediği şeyler tam olarak yazma konusunda en fazla hassasiyet hissettiğim konulardı. Örneğin, psikiyatristlerden duyduğum ya da okuduğum cümlelere ödünç almam ve bunları onunla çalışmamda kullanmam, benimle ilgili daha iyi şeyler düşünmesi için ofisimdeki bazı kitapları görmesine ümit etmem, kendi terapimde onunkine benzer problemler üzerinde çalıştığımı ima etmem, ona karşı olan cinsel duygularım ya da cinsel duygu eksikliğim, tüm bunlar iğrenmesine neden olmuştu. İğrenme sözcüğünün üzerinde biraz durduğumuzda bir yere varamadık. Sadece kendisinden, yaşça büyük bir çocuktan aşk mektubu alması gibi bir şey olduğunu söyledi. Küçük bir kızken böyle mektupları annesiyle okuyordu. Bende herhangi bir duygu uyandırmaktan utanıyordu. Kendisinin buna değmeyeceğini, yeterince geniş olmadığını, görünmez olmak istediğini söylüyordu. Birkaç kez, "Keşke beni paniğe kapıldığım gece görseydiniz," dedi. O gece benim ne yapmamı istediğini ya da benden ne beklediğini sordum. Özellikle ne kadar hata yapabilir olduğumu gösteren raporlarımın ışığı altında. Buna cevap vermedi, sadece sıkıntılı olduğunda yanında birinin olmasını istediğini söyledi, onu yatağa yatıran annesi ya da babası gibi. Mükemmelliğimi, kaybetmenin onu üzüp üzmediğini sordum. Bunu inkar etti ama bir ara hafızasına kaydetmek için notları gözden geçirirken, dramatik bir hareketle hepsini yere savurma isteği duyduğunu söyledi. Saatin sonuna doğru o benim zihnimde çok az yer tutarken benim hep onun zihninde bulunmam nedeniyle kızgınlık hissettiğini söyledi. Bu beni şaşırttı. Bu genelde söylediği şeylerin tam tersiydi. Genellikle hiçbir saygıyı hak etmeyecek kadar önemsiz olarak gösterirdi kendisini. Dikkatimin tek odağı olmak istemesinin birincil duygu olduğunu düşündüm. Ve diğer duygu çok küçük ya da önemsiz olduğu duygusu, açgözlülük hissinin telafi edilme yoluydu sadece. Bu seansı kaydetmediğim için çok üzgünüm. Şu anda bile seansın havasını yeniden yakalamak çok zor ve üzerinden bir kez daha geçmek istiyorum. Doğal olarak raporların onun kendisini bir şekilde kötü hissetmesine neden olmasından endişeleniyorum. Ama başka bir düzeyde çalışmamızı hızlandıracağından hiç şüphem yok. Kendi terapimde onunkine benzer sorunlar üzerinde çalıştığımı anladığını söylediğinde bunun doğru olduğunu, bu yüzden kendisini nasıl hissettiğini sordum. Bu sorudan kaçındı. Ne yazık ki şu anda bir sınıfa dersim var ve seansın sadece çok küçük bir bölümünü yazdığımı bilerek bu raporu sona erdirmek zorundayım. 2 Haziran, Cini. Haklısınız, bunu yazmak istemiyorum. Size bu raporları verirken bir arkadaşıma ele vermiş gibi hissediyorum kendimi. Ve sadece çok kısa bir ziyaret için gelen arkadaşım bu. Aynı anda bu olayın geçmişte kalması beni rahatlatıyor. Bir ara bakmak ve yoğunlaşmak için onları geri istediğimi söylüyorum. Ama bu sadece yarın ağlayacağım mazeretim olabilir. Sinmeme neden olan ve şu anda hatırladığım bölüm, kendime acıma kısır döngüm olduğunu ve benim ona kapıldığımı söylediğiniz zamandı. Bu beni hantal olarak görmektir. Raporlar beni korkunç bir şekilde suçluyor. Tamamen size kendimi tarif ettiğim şekilde olduğuma inanmıyorum. Eğer bu doğru olsaydı, Carl beni hemen terk ederdi. Ama yine de raporlardaki zavallı beni besliyor, her hafta buraya gelmek üzere onun için araç temin ediyorum ve içimdeki daha az tanıdık ama daha güçlü unsurlardan uzak duruyorum. Birinin üzerine basan olmaktansa üzerime basılması daha kolay. Burada oturmuş, senden hoşlanıyorum cini dediğinizi hayal ediyorum. Sonra iğrenerek seni aptal diyorum ama daha öteye gidemiyorum. 3. kaset, 1. yüzün sonu.